Ayrım 45.
Sayfa 352. Haz iyidir, acı kötüdür. Bunların dışında ne varsa önemsizdir. Bu öğreti bütün bir evrenin koca bir yurt olarak alındığı bir dünyada her şeyi gönlünce ve kendi için yaşamayı öngörür. Yunan düşüncesinin dönüşümü. Bu dönemde Sokratesçi okulların çabalarını iyiden iyiye gölgeleyen iki felsefe devinimi, Stoacılık ve Epikürosçuluk düşünce tarihinde önemli bir yer tutar. Bu iki felsefe devinimi de özünde son derece basittir. Ancak bir Stoacılığın, bir Epikürosçuluğun basitliğini Sokratesçi okulların yalın katlığıyla karıştırmamak gerekir. Tüm Akdeniz'de Yunan dilinin yeni bir lehçeye bürünerek yaygınlaştığı, düşüncede ortaya konulan yeniliklerin uzak doğuya kadar taşmaya başladığı bu dönemde Stoacılık ve Epikürosçuluk, biri usçu, biri hazcı yanıyla neredeyse insanın birbirine sıkı sıkıya bağlı iki ayrı eğiliminin anlatımı olmuşlardır. Bu iki okul Sokratesçi okullardan daha derindir ve daha kapsayıcıdır. Her ikisi de her şeyden önce oldukça yeni bir bakış biçimi getirmekle öbürlerinden ayrılırlar. Stoacılıkta, Epikürosçulukta eski Yunan düşüncesinden çok şey taşıyor olmakla birlikte oldukça yenidir. Helencilik döneminde Yunan değerlerinin sürdürülmesi kaygısı az çok etkili olmuş olsa da bu arada Atina kültür merkezi olma özelliğini bir süre sürdürmeyi başarmış olsa da bu yeni felsefeler dünden çok yarına dönük olduklarından kaynağa sıkı sıkıya bağlı kalmaksızın yeni insanı araştırmaya yöneldiler. Yeni filozoflar çokluk Atina dışından hatta Yunanistan dışından kimselerdiler. Bunların pek çoğu siyasal haklardan yoksun insanlardı, tabandaki insanlardı. Söz konusu kimseler köklü kültürü olmayan toplumlarda acılı sınıfın üyeleriydiler. Gemicilikle, ticaretle, toprakla, benzeri işlerle uğraşmış olan ataları onlara zengin bir kültür kalıtı bırakmamışlardı. Stoa Okulu. Helencilik döneminin yani Aleksandros İmparatorluğu'nun dağılmasından güçlü Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadarki dönemin en etkili felsefesi Stoa felsefesidir. Bu felsefe ana ilkelerini değiştirmeksizin 500 yıl boyunca çeşitli filozofların çabalarıyla gelişmiştir. Bu felsefenin kurucusu Kitionlu, Larnaka Kıbrıs, Zenon genç yaşlarında Atina'ya gitti, Kiniklerden Tebaili Krates'in derslerini izledi, onun etkisinden sıyrılarak Atina'da bir okul açtı. Stoa Poikile'de resimlerle süslü, revaklı bir galeride dersler verdi, bu yüzden felsefesi Stoa felsefesi diye adlandırıldı. Kitionlu, Zenon ve ardıllarının oluşturduğu ilk dönem eski Stoa adıyla anılır. Eski Stoa'nın merkezi Atina olmuştur. Zenon'un 300 dolaylarında başlattığı derslerin ünü kısa zamanda yayılmıştır. Fenike kanı taşıyan bu Kıbrıslı filozof, Diyojenes Laertios'un anlattığına göre başlangıçta insanların arasına katılmayı çok seven biriymiş, giderek insanlardan uzaklaşmış, yalnız yaşamayı seçmiş ancak 2-3 kişiyle yakınlık kurarmış. Son derece bilge bir kişiymiş. Bir gün yanında ileri geri konuşan bir gence şöyle demiş. Bir ağzımız ve iki kulağımız var. Konuşmaktan çok dinleyelim diye. Bir günde neden böyle bir sıranın üstünde tek başına oturuyorsun diye sormuşlar. Biri gidip krala burada susmayı bilen biri var desin diye demiş. Zenon okulunu 58 yıl yönetmiş, 98 yaşında ölmüş. Ölümü şöyle olmuş. Okuldan çıkarken düşüp parmağını kırmış, Niobe'nin bir dizesini söylemiş. Çağırıp durma beni, geliyorum ve ölmüş. Çeşitli kaynaklar intihar ederek öldüğünü yazarlar. Kuruluş döneminin ardından. Zenon'un yerini öğrencisi Asoslu Kleantes 331-251 aldı. Eski bir atlet olan Himon Eis Tondia, Zeus'a övgü adlı yapıtıyla tanınan okulunun görüşlerini Platon'un görüşleriyle zenginleştiren Kleantes de intihar ederek ölmüştür. Üçüncü büyük stoacı Soloili, Tarsus yakınları, Krisippos'tur 280-206. Stoa'nın ikinci kurucusu diye bilinen Krisippos, Kleantes'in derslerini izlemiş, 232'de öğretmeninin yerini almış, Tarsuslu Antipatros'un ve Tarsuslu Arkademos'un öğretmeni olmuştur. Eski Stoa'nın son temsilcileri arasında Babilli Diyojenes ve Seloikisli Suriye Apollodoros vardır. Eski Stoa'dan bize hiçbir yapıt ulaşmamıştır. Oysa Diyojenes, Laertios ve başka kaynaklar bu dönem stoacılarının pek çok yapıt bırakmış olduğunu bildirirler. Okulun orta stoa diye bilinen ikinci gelişim evresinde iki önemli adla karşılaşırız. Rodoslu Panaitios 180-110 ve Apameyalı Suriye Poseidonios 135-51. Her iki filozof da stoa okuluna Platoncu ve Aristotelesçi görüşleri getirmişlerdir. Panaitios, Diyojenes'in ve Antipatros'un öğrencisi olmuş, Roma'ya gitmiş, orada ünlü komutanlardan Scipio'nun çevresine girmiş, bu yolla stoa felsefesinin Roma'da yayılmasını sağlamıştır. Panaitios, 129'dan sonra Atina'da stoa okulunu yönetmiş, yapıtlarından en çok Peri tu Katekontos ödev üzerine ilgi uyandırmıştır. Öğrencisi Poseidonios, stoacılığı Platonculuğa yaklaştırmıştır. Filozof buna göre bedeni ruh için bir zindan saymış, ruhta ussal bir yön, bir de hayvansal bir yön belirlemiştir, erdemi ussallığın hayvansallık üzerindeki egemenliği olarak tanımlamıştır. Orta stoadan bize herhangi bir yapıt ulaşmamıştır. Diyojenes Laertios'un bildirdiğine göre, Kliantes atletmiş, Asos'tan Atina'ya gidince yaşamı değişmiş. Atina'da Zenon'u tanımış ve kendini felsefeye adamış. Öncüsünün görüşlerinden hiç uzaklaşmamış. İşe yatkınmış, yoksul da olduğu için hizmetçilik yaparmış, gece bahçelerde kuyudan su çekermiş. Gündüzlerini felsefe çalışmalarıyla geçirirmiş. Ona su çeken denmesi bu yüzdenmiş. Antigone de onun derslerini izlermiş. Bir gün ona neden su çektiğini sormuş. Şöyle yanıtlamış Kliantes. Ben yalnız su mu çekiyorum? Toprağı bellemiyor muyum? Toprağı sulamıyor muyum? Ve bunların hepsini felsefe sevgisiyle yapmıyor muyum? Güçlü bedeninden ötürü ona ikinci Herakles derlermiş. Meslektaşlarının alaylarına sabırla katlanırmış. Çok yoksul olduğu için tablet satın alamaz. Yazılarını çömlek parçaları ve öküzlerin kürek kemikleri üzerine yazarmış. Bu çekici yanlarıyla ünlenmiş, bu yüzden Zenon daha bilgili öğrencilerini atlayıp okulun yönetimini Kliantes'e bırakmış. Ölümü şöyle olmuş, diş etleri şişmiş, hekimler 2 gün yemek yemesini yasaklamışlar. 2 gün sonra yemek izni çıkmış. Ancak o 80 yaşında olduğunu, yeteri kadar yaşadığını bildirerek yemek yemeyip açlıktan ölmüş. Krisipos'a gelince o Kliantes'in çömeziymiş ancak bir süre sonra öncüsünden ayrılmış. Bilgelerin içinde bir tanedir, öbürleri birer gölgeden başka bir şey değildir. Ya da Krisipos olmasaydı stoacılık olmayacaktı gibi sözler onun değerini ortaya koymaktaymış. 73 yaşına bir gün şarap içmiş, başı dönmüş, 5 gün sonra ölmüş. Bazıları da onun gülmekten çatlayıp öldüğünü bildirirlermiş. Bir gün incir yiyen bir eşek görmüş, eşeğin sahibine sen bu eşeğe şarap ver içsin demiş, der demez öyle bir kahkaha atmış ki oracıkta canı çıkıvermiş. İmparatorluk stoası. Bizim için stoa felsefesinin en verimli dönemi 3. ve sonuncu dönemdir. İmparatorluk stoası denilen bu dönemin iki büyük filozofunun Epiktetos'un ve Marcus Aurelius'un yazdıkları bize ulaşmıştır. Bu yüzden bu dönemle ilgili birinci elden bilgilerimiz vardır. İmparatorluk stoasının 3 filozofu Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius eski stoanın görüşlerini geliştirerek stoacılığı doruğuna çıkarmışlardır. Seneca Romalı bir avukattı, güzel konuşma sanatını öğrenmişti. Messalina'nın buyruğuyla Korsika'da sürgün kaldı. Agrippina onu Nero'nun eğitimiyle görevlendirdi, konsül yaptı. Seneca öğrencisine ılımlılığı öğretmeye boşuna çalıştı ve onun buyruğuyla ölüme gitti. Damarlarını keserek intihar etti. Seneca daha çok ahlak görüşleri ortaya koydu. Özellikle onun Questions Naturales'i, doğal sorular, önemli bir ahlak incelemesidir. Epiktetos, Hierapolisli, denizli, azatlı bir köledir. Topal olduğu bilinir. Efendisi bir gün ona kızıp bacağını işkence aletine koymuş ve bükmeye başlamış. Kıracaksın demiş Epiktetos. Kırılınca şöyle demiş. Ben sana demedim mi? Efendisi onu Roma'ya Stoacı Caius Musonius Rufus'un okuluna göndermiş. Epiktetos azat edildikten sonra kendini tümüyle felsefeye vermiş. Roma'da yoksul bir evde bir başına yaşıyormuş. Domitianus filozofları Roma'dan, daha doğrusu İtalya yarımadasından kovunca Epiktetos Nikopolis'e çekilmiş, orada özellikle gençlerin ilgisini çeken dersler vermiş. İleri yaşlara kadar yaşadığı bilinir, nasıl öldüğüyle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Marcus Aurelius Roma'da doğmuştur. Annius Verus'la Domitia Lucilla'nın oğludur. Babasını çok küçük yaşta yitiren Marcus Aurelius, sofu ama özgürlükten yana bir soylu kadını olan annesinin özeniyle çok iyi yetişmiştir. Yunancayı rahatça okuyup yazabilen bu kadın, ileride bugüne kadar yaşamış insanların en soylusu Taine diye anılacak olan oğlunu yetiştirirken, bu doğuştan çenimsiz çocuğu her yaştan çocuğun hep bir arada olmadık yöntemlerle okutulduğu halk okullarına göndermek istememiş, onu evde özel öğretmenlerle okutmayı yeğlemiştir. Erkenden felsefeye eğilim duyan ve stoacı kurallar içinde yaşamaya başlayan Marcus Aurelius, bu arada güzel sanatların hemen tüm dallarına ilgi duymuş, özellikle edebiyat alanında engin bilgilere ulaşmıştır. İmparator Hadrianus ölmeden az önce ardılı olarak Antonius Pius'u belirleyince ve çocuğu olmayan bu kişiye Marcus Aurelius'u ve Lucius Verus'u evlatlık almayı önerince genç filozof siyasete yönelmek durumunda kalmıştır. Marcus Aurelius bu arada Antonius'un kızı Faustina ile evlenmiş, babalığının 161'de ölümü üzerine imparator olmuş, üvey kardeşi Lucius Verus'u da Augustus unvanıyla kendisine yardımcı seçmiştir. Zevk ve sefadan başka bir şey düşünmeyen Lucius Verus bir seferde ölünce Marcus Aurelius yönetimde tek kalmış, hoşgörülü, adaletli, tutarlı yönetimiyle kısa zamanda sivrilmiş, ömrünü sınır boylarında barbarlarla savaşmakla geçirmiştir. Onunla ilgili olarak anlatılan şu olay önemlidir. Avidius, Cassius adlı bir general imparatorun hasta olduğunu bildiğinden imparator öldü haberini yayar ve kendini imparator ilan eder. Cassius'un askerleri çok sevdikleri imparatorun ölmediğini öğrenince ayaklanırlar, generalin başını kesip imparatora götürürler. İmparator buna çok üzülür. Bir insanın ölümle cezalandırılması onun anlayışına uymaz. Çok sevdiği karısı Faustina'nın ölümünden sonra iyice sarsılan Marcus Aurelius kendini iyiden iyiye felsefeye verir ve bir sefer sırasında vebadan ölür. Düşünce tarihinde onun kişiliği dürüstlüğün, iyiliğin, hoşgörünün, çalışkanlığın, ruh soyluluğunun, kısacası yetkin insan olmanın simgesi olmuştur. Bilgi anlayışı. Bize Stoa'dan bilgiler taşıyan Sextus Empiricus ve Diogenes Laertios, Stoa filozoflarının felsefeyi mantık, fizik, ahlak olmak üzere üçe ayırdıklarını bildirirler. Diogenes Laertios bu filozofların felsefeyi hayvana, yumurtaya, bir de verimli tarlaya benzettiklerini söyler. Hayvanın kemikleri ve sinirleri mantık, eti ahlak, ruhu fiziktir. Yumurtanın kabuğu mantık, akı ahlak, sarısı fiziktir. Tarlanın çiti mantık, meyvesi ahlak, toprağı ve ağaçları fiziktir. Stoa felsefesi bu üçlü yönelimi içinde usçu bir felsefedir. Okulun kurucusu Kıbrıslı Zenon, Herakleitos gibi her oluşumun temeline logosu, yani evrensel usu koyar. Zenon'un usçuluğu logosa dayalı bir usçuluktur. E. Breyer şöyle der: ancak bu logos usçuluğu bizi yanıltmamalıdır. Bu usçuluk Sokrates'in, Platon'un, Aristoteles'in düşünsel usçuluğunu ya da düşünselciliğini izleyen bir usçuluk değildir. Söz konusu düşünselciliğin tüm gerçekliği bir diyalektik yönteme dayanıyordu. Bu diyalektik yöntem düşüncenin yakın biçimlerine ya da özlerine yükselmek üzere duyulur veriden yola çıkmaya olanak veren bir yöntemdi. Stoacı doğmacılıkla bu türden herhangi bir yöntemsel tutum yoktur. Dolaysız ve duyulur veriyi gidermek söz konusu değildir, tersine usun bu veride ortaya çıktığı görülür. Çünkü bir şeyle bir başka şey arasında bir ayrım yoktur. Platon'un bizi mağaradan çıkarmak için ayrılıklar biriktirdiği yerde stoacı yalnızca özdeşlik bulur. Zenon'un bu çerçevede ortaya koyduğu usçuluğu öbür filozoflar da benimsemişlerdir. Buna göre doğa ussaldır, ussallık doğadadır. Stoa felsefesi tüm ıs dışını yok sayar. Buna göre evrende ne rastlantı ne düzensizlik vardır. Evrensel düzen her şeyin üstündedir. Bu tutum elbette ustalı duyumsalın ötesinde aramayacak, duyumsalda ustalı görecektir. Onda duyumsalla ustal özdeşleşmiş gibidir. Gene de elbet bizim dışımızdaki bir nesneyle o nesnenin bizdeki algısı ve bu algıyla oluşan bilgi ya da yargı başkadır. Marcus Aurelius şöyle der. Dış bir nesne sana acı verdiğinde gerçekte sana acı veren o dış nesne değildir, senin onunla ilgili yargındır. Her şeyin temeline yerleşmiş olan bu ussallık bilginin bütünlüğünü açıklar, bilgi alanları arasındaki birliği sağlar. Bu alanlar bu yüzden çözülmez bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır. Temele logosu yerleştirişiyle Stoa felsefesi tam anlamında bütüncü bir felsefedir. Bu felsefe Descartes'ten çok önce sıra düzenli bilgi anlayışını yatsımış, bilginin konusu olan evreni bir yapılı saymıştır. Bilginin çıkış noktası sunumlardır. Stoacı bilgi kuramı buna göre kesin bilginin alanı olarak duyulurun alanını gösterir. Bu tutum elbette Platoncu anlayışa tam karşıttır. Doğrunun kaynağı Stoacı'ya göre yalnızca ve yalnızca algıdadır. Bilgi sunumda kendini gösterir. Sunum gerçek bir nesnenin ruhtaki izleniminden başka bir şey değildir. Onu damganın bal mumu üzerindeki izine de benzetebiliriz. Buna göre bilginin doğruluğunda tek ölçüt nesneye uygunluk olacaktır. Sağlıklı bilimsel bilgi yetkin bir algının sonucu olacaktır. Böylece duyulurun alanı bilimin alanı olur. Her kesinlik, her doğru bu alandan gelir ya da bu alandadır. Kesinlikleri, doğruları yakalayabilmek için bilgi olmak gerekir. Bilgelik özel bir çabayla elde edilir. Kaynak ortadadır, maddesel dünyadadır. Maddesel dünyanın dışında varlık yoktur. Diyojenes Laertios şöyle der. Zenon der ki, Tanrı yerle göğün toplamıdır. Stobaios da şöyle yazar. Krisipos der ki, dünya göğün, yerin ve onlarda bulunan yaratıkların toplamıdır ya da tanrılardan, insanlardan ve onların dünyaya getirdiği şeylerden kurulmuş bir bütündür. Burada bilgi kuramının özü belirir, bilginin çıkış noktası sunumlardır yani dış dünya nesnelerinin ruhta bıraktığı izler, izlenimlerdir. Burada ruhun şeylerin imgelerinden çok kendilerini sezdiği kesindir. Şeylerle bilgi arasında bir ara yer olarak bir imgeler alanından söz etmek zordur. İzlenimler doğrudan doğruya bilgiye karşılıktır. İmge olsa olsa gerçeklikte var olan bir şeyin yansısıdır. Onu da imgeden çok sunum diye adlandırmak doğru olur. Demek ki kesinliğin temeli sunumdadır. Bize bilgi sağlayan şey de algının ta kendisidir. Bilimsel bakışla genel bakış arasındaki ayrım buna göre birincinin bütünsel, ikincinin parçalı olmasıdır diyebiliriz. Bilgiye güvenirliğini bilimsellik ya da bütünsellik kazandırır. Demek ki insanın bilgi edinme çabası dünyaya yöneliktir, duyulurun alanına yöneliktir. Bu bilgi anlayışı Stoa felsefesini yeni kılar, onu geleceğin olumcu görüşlerine yaklaştırır. Her şeyin usla düzenlenmiş olduğu evren fizik dünyadan başka bir şey değildir. Bu fizik dünya canlıdır, düşünseldir, tanrısaldır. Cicero, Zenon'un doğayı bir sanatçı ateş, ignem artificiosum olarak tanımladığını bildirir. Bu fizik dünyada gelişi güzelliğe yer yoktur. Her oluşum, her değişim, her devinim, herhangi bir rastlantının değil sarsılmaz bir ussallığın sonucudur. Bu dünya tek dünyadır, ötesi olmayan bir dünyadır, ondan daha yetkin ya da ona benzer bir üst dünyanın varlığı olası değildir. Fizik dünya tektir ve tam yetkindir. Her şey cisimseldir. Us da cisimseldir. Us maddeyi somut olarak etkiler, daha doğrusu madde üzerinde edimde bulunur. Böylece edim ve edilim, etkinlik ve edilginlik fikrine ulaşılır. Diyojenes Laertios şöyle der. Dünyanın iki ilkesi vardır. Etkin ilke, edilgin ilke. Edilgin ilke maddedir, niteliksiz tözdür. Etkin ilke de onda edimde bulunan ustur yani tanrıdır. Etkinlik ve edilginlikle ortaya çıkan oluşum sonsuza doğru gelişen bir oluşum değildir. Eski Yunan düşüncesindeki sonsuz dönüşlülük fikri Stoacılarda da geçerlidir. Ateşle özdeşleştirilen Tanrı sonunda her şeyi başladığı noktaya getirir. Buna göre tarih bir çevrimler toplamıdır. Oluşumun temelinde ilk ilki olan ateşin öbür ögelere dönüşmesi yatar. Her şeyin özü ateştir. Dört ögeli varlık anlayışında her şey değişim yoluyla ateşten türer. Ateşin bir bölümü hava olur, havanın bir bölümü su olur, suyun bir bölümü toprak olur. Bu fizik dünyada ruh yalnızca hayvanlarda vardır. Bitkiler ruhtan yoksundur. Hayvanlarda ruhun bulunması onlarda usun bulunduğu anlamına gelmez. Us yalnızca insanda vardır. İnsan ruhu tümüyle ustur. Doğaya uygun yaşam. İnsanda usun bulunması onu bilgi bakımından da ahlak bakımından da yükümlü kılar. Tanrısal ruh insanların bedenine kadar işlemiştir. Dolayısıyla insanı Tanrı'yla ya da evrenle özdeş kılmıştır.